Ayrım 4, Miral, Rula Cebrail, sayfa 51. İkinci bölüm, Nadia. 1. Kız kardeşi tamamın ödevini bitirmesine ve annesinin balık ağlarını onarmasına yardım eden Nadia, öğle sonrasının geri kalanını hiçliğin ortasındaki Halisa adıyla bilinen bir yerdeki evinin önündeki alçak tepeden inen basamaklarda geçirdi. Buradan tüm Hayfa şehri ayakları altındaydı ve beyaz evlerle limanın etrafında rastgele yükselen yeni binaların arasından denizi görebiliyordu. Nadia'nın babası balıkçıydı. Birkaç ay önce bir fırtınada boğulmuştu. Cenazede Nadia'nın annesi Salva, tabutun yanında durmuş ve bebek beklediğini açıklamıştı. Bundan kısa süre sonra Nadia, hamile annesi ve 8 yaşındaki kardeşi daha küçük bir eve taşınmışlardı. Nadia'nın yardımıyla annesi bebek doğduktan sonra balık ağlarını onarmaya devam etmişti ve Nadia haftada iki kez öğleden sonraları ofislere temizliğe gidiyordu. Fakat yaşamları giderek güçleşmekteydi. Hafta sonlarında firavun inciri toplayarak sahilde gelen geçene ve turistlere satmaya götürürlerdi. Çoğu gün Nadia ve ailesinin tek öğünü zeytinyağı ve öğütülmüş kekik otu ile susam tohumlarının bir karışımı olan zatar serpilmiş ev yapımı bir ekmek parçası olurdu. Ani bir ses Nadia'yı kurduğu hayallerden uzaklaştırdı. Döndüğünde teni aşırı soluk, sakalı karmakarışık ve yeni oluşan göbeği siyah deri kemerini sıkan kısa boylu bir adam gördü. Adam kıpırdamadan veya tek kelime etmeden bir süre ona baktı. Gözleri boncuk gibiydi ve Nadia kendisine bakışından hoşlanmamıştı. Dönüp tekrar denize bakacakken adam ona adıyla hitap etti. Yaklaşarak kendisini tanıyıp tanımadığını sordu. Ardından kızı kucaklayarak tiksintiyle titremesine neden olan ıslak dudaklarıyla yanağını öptü. Daha sonra öğreneceği üzere adamın adı Nimer'di ve limanda çalışıyordu. Babasının cenazesine katıldığını söylese de Nadia'nın daha önce gördüğünü hatırlayamıyordu. Arap gelenekleri uyarınca bir kadının kızlarıyla beraber yalnız yaşaması saygınlığını zedelerdi. Zira erkeğin sosyal koruma sağladığına inanılırdı. Böylece cenazeden 8 ay sonra Nadia'nın annesi, tepede Nadia'nın önünde dikilen Nimer adlı adamla ikinci evliliğini yaptı. Adam onların Halisa'daki evlerine taşındı. Nimer, parayı çok seven ve şehirdeki balıkçılarla iyi ilişkiler yürüten zeki bir iş adamıydı. Ağ onarma işini yönetmeye başladı. Nadia ve annesinin devam ettiği işin tüm kazancını kendisi alıyordu. En güçlü fikirlerinden biri karısıyla üvey kızının üretkenliğinin yetersiz olduğuydu ve bu nedenle daha 12 yaşındayken Nadia'yı okuldan aldı. Çalışmak zihni ve bedeni güçlendirir demekten hoşlanırdı. Üvey kızının gün doğumundan alacakaranlığa kadar ağların arasında çırpınmasını izlerken. Nadia'nın kız kardeşi Tamam daha 8 yaşındaydı fakat Nimer onun da okuldan ayrılmasının zamanı geldiğini hükmetmişti. Ağ düğümlemekte oldukça yetenekliydi ve adam daha fazla çalışmaması için bir neden görmüyordu. Karısını caydırma çabaları boşunaydı. Diğer bir çift ele her zaman ihtiyaç vardır, dedi. Besleyecek 4 ağız daha aldığını söyleyerek kendini haklı gösteriyordu. Kızlara sürekli olarak kendi görevini yerine getirdiğini hatırlatırdı. Şimdi minnettarlıklarını göstermek onlara kalmıştı. Nadia için minnet duyması gerektiğini merak ederdi. O, annesi ve kız kardeşi adam için para kazanırken bir iki çalışmaz, zamanını kumar oynayarak geçirir ve basit yiyeceklerle birkaç parça elden düşme giysi dışına hiçbir şey almalarına izin vermezdi. Fakat annesinin hiç itiraz etmediğini gören ve üvey babasının daha ikna edici olmak istediğinden de kemerini kullanan iyi bilen Nadia nihayet boyun eğdi. Bu anda sırtları deri kayışın altında yanarken kızlar annelerine bakar ve onları korumak için neden hiçbir şey yapmadığını merak ederlerdi. O ise gözlerini indirir ve çığlıklarını duymamak için kulaklarını örterek bitişik odaya kaçardı. Eğitimsiz kocasının otoritesi karşısında sinmiş, kötü bir olay karşısında bozuntuya vermemenin kendisiyle kızları tekrar bir başkasına bulmaktan daha iyi olduğunu düşünüyordu. Sonuç olarak her durumda kocasını tutuyor, ona sadık ve bağlı kalıyor ve kızlarını feda ediyordu. Beraber geçen ilk yılları acıklı, sürekli bir aile içi şiddet döngüsüydü. Nimer herkese zorbalık ederken Nadia'nın annesinin giderek küçüldüğü, varlığını giderek kaybettiği küçük anlar. Kızlar üvey babalarının düzenli olarak kendilerinden çıkardığı öfkesine alışmışlardı ve kayalara vurmadan önce kabaran bir dalga gibi ne zaman geleceğini anlayabiliyorlardı. Eve geldiğinde yüzündeki ifadeden, kısık gözlerinden ve sıkılı dudaklarından anlıyorlardı. Böyle zamanlarda en küçük yanlış hareket veya yanlış anlaşılmış tek bir kelime tüm öfkesini salmasına yeterliydi. Bir sabah Nadia yıkanırken Nimer yanlışlıkla banyoya girdi. Şaşıran adam eşikte hareketsizce durdu ve kıza bitmeyecek gibi gelen bir süre boyunca onu izledi. Utanan Nadia elleri ve kollarıyla beceriksizce vücudunu örtmeye çalıştı. Birkaç saat sonra üvey babası dönerek uzaklaştı. Aynı akşam kızların yatak odasına gelerek kısa süre önce 13'üne basmış Nadia'nın yanına süzüldü. Yatak gıcırdadı ve Nadia adamın tüm ağırlığını şilteye bastırdığını hissetti. Ağır bir koku, tütün ve ter karışımı odayı doldurarak burun deliklerine girdi. "Selam Nadia," diye fısıldadı. Adam onun yanağını öperek ve kız ilk öpüşünde hissettiği ıslaklık ve pislik hissini hatırladı. Adam ona dokunmaya başladı. Nadia kaba ellerinin giderek aşağı indiğini hissediyordu. Tüm olay süresince hareketsiz durdu. İğrenti ve anlamadığı bir şeyin korkusu tüm bedenini ele geçirmişti. Aralıklı nefes alıyor, en ufak bir ses çıkarmamaya ve nefesini kesen kokuyu düşünmemeye çalışıyordu. Nihayet üvey babası tek kelimeden giderken kapıyı arkasından kapattı. Nadia akşam uyuyamadı. Nedenini bilmese de kendini hasta ve kirlenmiş hissediyordu. Günün ilk ışıkları Kermil Dağı'nın zirvesini aydınlatana kadar vücudu gerilmiş ve bacakları durmadan titrerken boylu boyunca uzanarak yattı. Üvey babasının az sonra evden çıkacağını biliyordu ve kapının kapanmasını bekledi. Ardından yavaşça yataktan kalktı. Tüm sabah boyunca kas katı durmaktan kasları ağrıyordu. Küveti buharlar tüten sıcak su ile doldurdu ve içine girdi. Anında tekrar titremeye başlamıştı. Kollarını yukarı çektiği bacaklarına doladı ve ağlamaya başladı. Mutfağa giderken banyonun yanından geçen annesi kızını görse de soru sormadı. Nadia cildi kızarıp tahriş olana kadar süngerle vücudunu ovaladı. Ardından annesi tekrar eşikte belirerek firavun incirlerini sahile götürmesini ve balıkçılardan ağlarını almasını hatırlattı. Nadia saçını tararken banyo penceresinden şehrin aşağı kısmına baktı. Berrak sabah göğü, Hayfa körfezinin kırmızı ve sarının olası tüm tonlarında parıldayışını görmesini sağlıyordu. Limandan gürültüler, havuza giren veya denize açılan gemilerin sesleri geliyordu. Fakat önceki gece ergenliğinin paramparça olmasına rağmen mahalleleri nispeten sessizdi. Saat 8'de kız kardeşlerini uyandırdı. Tamam için kahvaltısı hazırladı ve bebek Ruba'ya biraz süt verdi. O anda bir karara vardı. Bu evden ayrılmanın bir yolunu bulacaktı. Yıllar geçti ancak Nadia'nın hayal ettiği değişiklikler gerçekleşmedi. Şehirdeki en güzel kızlardan biriydi ve üvey babası geceleri yanına gelmeyi sürdürüyordu. Nadia bu tecavüze izin veriyor, koyu siyah gözlerinin güçlükle gizlediği bir nefreti sessizce içinde besliyordu. Birkaç yıl önce bir kez isyan etmeye çalışmış, üvey babasını tehdit ederek annesine her şeyi anlatacağını yemin etmişti. Fakat adamın tek cevabı kemeriyle onu dövmek olmuştu. Bir gün Nimer'in küçük kardeşi Tamam'a baktığını gördü. Nadia bu bakışı iyi biliyordu ve öfkesinin kabardığını hissetti. Cesaretini topladı ve ağ onarırlarken annesine tüm öyküyü anlattı. Annesinin kendisini koruyacak bir şey yapmasını beklemiyordu. Belki tek istediği dayanılmaz bir işkenceye dönüşen bu şeyden bir teselli bulmaktı. Kesinlikle beklemediği şey ise annesinin adamı savunması ve bunun adamı tahrik edip baştan çıkaran Nadia'nın suçu olduğunu söylemesiydi. Nadia büyürken kesinlikle tahammül edemediği tek bir şey varsa o da kocalarının yaptığı haksızlıklara ve toplumlarının kurallarına uysalca boyun eden zayıf kadınlardı. Annesinin tepkisini gören Nadia evi terk etme zamanı geldiğine karar verdi. Yatağı uzun yıllar önce sadece masumiyetini değil, mutlu olma imkanı da yitirdiği o geceki duygularla gitti. Örtülerin altında saatlerce uyanık yattı ve kız kardeşlerini uyandırmamaya çalışarak yataktan kalktı. Huzurla uyurlarken uzun süre onları izledi. Tüm bu berbat yıllara katlanmasının hiç değilse bir nedeni kardeşlerin yanında kalma arzusuydu. Fakat daha fazla dayanamayacaktı. Üvey babasının kalkmasını bekleyerek onunla yüzleşti. Anneme her şeyi anlattım ve buradan gidiyorum. Fakat kız kardeşlerin birine bir parmağını bile değdirirsen bedelini ağır ödetirim. Kızın bilmediği bir özelliği olan özgüveni karşısında şaşıran adam bir an ona baka kaldı. Ardından gözleri her zamanki zalimliklerine büründü ve alayla cevap verdi. Ne sanıyordun? Seni küçük fahişe. Bahçemde bir meyve ağacı büyürken meyvelerinden tadamayacağımı mı? Nadia eline geçirdi bir gaz lambasını ona fırlattı fakat adam eğilerek bu hamlesini savuşturdu. Ardından odasına gitti ve kapının öte tarafına Nimer alayla gülerken çekmeceden birkaç parça giysi aldı. Hala uyuyan kardeşlerini gözleriyle okşadı. Kolunun altına küçük bir çanta tıktı ve kapıya yöneldi. Annesi arkasından koştu. Gözlerinden yaşlarla kucaklamaya çalışarak Nadia'nın kolunu tutarak çekti. "Lütfen," dedi. "Kimseye onlardan bahsetme. Aksi halde saygınlığımıza zarar verirsin. Kız kardeşlerini düşün. Onların saygınlıkları da zarar görecek." "Beni iğrendiriyorsun," dedi Nadia. Onun gözleri de yaşlıydı fakat bunlar öfke gözyaşlarıydı. "Beni koruman gerekirdi ama hiçbir şey yapmadın." "Bir şey yapıyorum. Kocamın yanında kalıyorum çünkü benim yerim burası ve kardeşlerin seninle gelemeyecek kadar küçük. İşte al bunu." Kızına biraz para uzattı. Teklifin annesinin kendisi için yapabileceği tek şey olduğunu hükmeden Nadia parayı onun elinden kaptı. Annesini de üvey babası kadar suçluyor ve ondan nefret ederken aynı zamanda acıyordu. Yıl 1959'du ve Nadia İsrailli bir Arap kadının kocasına isyan etmesinin kolay olmadığını biliyordu. Fakat Nadia'nın başka seçeneği yoktu, gitmek zorundaydı, zira gitmenin alternatifi ölüm olacaktı. Dünyadaki hiçbir şey tecavüze, şiddete ve zulme bir dakika daha katlanmasını sağlayamazdı. Tepeden ve o evde hayaletlerce kovalanan deli bir kadın gibi kaçtı. Bir daha arkasına bakmadı. 2. Nadia Yafa'ya geldiğinde içinde bir özgürlük hissi duydu. Yaptığı güç seçimin acılığını hissetse de bu zulme isyan edecek gücü bulduğu için kendisiyle gurur duyuyordu. "Artık kuralları ben koyacağım," dedi kendi kendine. Amaçsızca yolda yürürken, "Artık kimse bana acı çektiremeyecek." Yafa Hayfa'dan daha küçük ve daha düzenliydi. Ne de olsa Hayfa sadece bir limandı ve her şey malların yüklenip boşaltılması ve orada gelişen yeraltı faaliyetleri etrafında dönüyordu. Yafa ise uyumlu biçimde gelişmiş gibiydi. Umumi tesisler, lokantalar, otellerle dolu ve yeşil parklarla çevriliydi. Sokaklarda limon, mandalina ve greyfurt ağaçları sıralanmıştı ve Yafa'nın gül renkli evleri demode olsa da Hayfa'nın modern binalarından kesinlikle daha çekici olan sömürge tarzındaydı. Tüm öğle sonrası şehirde dolaştıktan sonra bir tabela gördü. Shalom Oteli. "Belki burada bir parça huzur bulurum," düşüncesiyle sokağa geçerek lobiye girdi. Tek kişilik bir oda istediğinde resepsiyondaki orta yaşlı kadın, Rus yönetici şaşırmıştı. Otel misafirleri çoğunlukla turist veya karılarından ayrı olan ve eğlence arayan iş adamları olurdu. Nadia terası denize bakan bir oda tuttu ve hemen uykuya daldı. Son birkaç saat boyunca içinde biriken gerilimin birazından kurtulmuş ve yıllar süren kabustan kaçabilmiş olduğu için rahatlamıştı. Kısa uykusunun ardından uzun bir banyo yaptı ve resepsiyona inerek personelin garson arayan bir lokanta bilip bilmediğini sordu. Rus kadın düzenli müşterilerinden biri olan bir lokanta sahibinin gerçekten de eleman aradığını söyledi ve Nadia'ya adresini verdi. Lokantanın sahibi Yossi adında faslı bir Yahudi, bir yetişkinin özgüvene sahip kızın güzelliği karşısında çarpılmıştı. Nadia kısa sürede çalışkan bir eleman olduğunu kanıtlamıştı. Fakat melankolikti ve bazı zamanlar gözleri öylesine hüzünlüydü ki Yossi onu böylesine derinden yaralayan şeyi merak ediyordu. Bunun dışında kız mükemmeldi. Müşteriler ona cömert bahşişler veriyordu ve iş arkadaşlarına daima yardımcı oluyordu. Bir gün Yossi'ye kiralayacak dairesi olan birini tanıyıp tanımadığını sordu. Otel sürekli olarak yaşayamayacağı kadar pahalıydı. Yossi o ve ailesini sadece yazın kullandığı ve denize bakan yazlık evini önerdi. Nadia başlangıçta kabul etmeye isteksizdi fakat nihayet tepilmeyecek kadar iyi bir fırsat gibi geldi. Yossi olan dostluğu her geçen gün gelişiyordu. Adam her akşam onu evine bırakıyordu ve hayatları hakkında uzun uzadıya konuşuyorlardı. Gerçekte konuşan daha çok Yossi'ydi. 20 yıllık evli olduğunu fakat karısıyla aralarındaki sevginin uzun süre önce bittiğini söyledi. Ana yurdunu seviyordu ve dünyada Fas'ın Arap mahalleleri arasında pazar yerlerinin koku ve renkleriyle oradan oraya sürüklenerek gezinmekten daha iyi bir şey olmadığını sık sık tekrarlardı. Bir akşam Nadia onu bir içki için içeri davet etti. Şaşıran adam önce ne cevap vereceğini bilemedi. Ardından kabul etmeye karar verdi. Ne yaptığını çok iyi bilen Nadia, kendisine şehvetin tam olduğunu ve yaşadığı tacizin travmasından kurtulduğunu kanıtlamayı amaçlıyordu. O gecenin ardından Yossi ve Nadia sevgili oldular ve kız adamdan bu konuda her şeyi kendisine öğretmesini istedi. Bir süre sonra Nadia, lokantada oryantal dans gösterisi yapmayı teklif ettiğinde Yossi memnuniyetle onayladı. Gösteri öylesine başarılıydı ki ertesi gün ve ondan sonraki günde tekrarlanmıştı. Kısa sürede lokantanın başça etkinliği oldu. "Ben asla annem gibi olmayacağım," diye düşünürdü Nadia. Dans eder ve çevresindeki masalarda oturan erkeklerin aç gözlerini görmezden gelirken. Yossi bir gün açıkça tedirgin bir ruh halle o lokantaya geldi. Nadia adamın tüm akşamüstü huzursuz olduğunu gördü. Kızı eve getirdikten sonra yumuşak keten çarşafların arasında yatarlarken ona bir yüzük göstererek şöyle dedi. "Nadia, seni seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum." Diğer garson kızlar bu teklif için her şeylerini verecek olsa da Nadia dehşete kapılmıştı. Ertesi gün eşyalarını toplayarak açıklama yapmadan Tel Aviv'e gitti. Yıllar geçti ve Nadia kendisine göre dünyanın başkenti olan Tel Aviv'deki hayata uyum sağladı. Ara sıra Yossi ve nazik tarzını özlüyordu fakat adamı çabucak unuttu. Ücretler Yafa'dakinden daha yüksek olduğundan bir gün uzak yerlere gidip görebilme umudunu taşıyordu. Aslında annesini tekrar görme arzusu yoktu fakat tamamın da evden kaçtıktan sonra yakalanıp bir Hristiyan okuluna tıkıldığını öğrendiğinde Nadia gidip kardeşini görmeye karar verdi. Mart ayının bir cumartesi günüydü. Güneş ışınları otobüsün pencerelerini ısıtıyordu. Tel Aviv'den ayrılan araç Batı Şeria'nın kayalık tepelerini tırmanarak Nasıra'ya ulaştı. Ablasını gören Tamam çok sevindi. Nadia'yı odasına götürdüğünde uzun süre konuşmadan birbirlerinin gözlerine baktılar. Ardından Nadia sessizliği bozarak Tamam'a Yafa ve Tel Aviv'deki son birkaç yılını anlatmaya başladı. Dansözlük yaptığından, ekonomik bağımsızlığından ve en önemlisi özgürlüğünden bahsetti. Üvey babalarının despotluğu ve annelerinin zayıflığından uzakta yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlattı. En çok hasret çektiği şey ise konuşabileceği biriyi, deneyimlerini paylaşabileceği, tamamen güvenebileceği biriydi. Kız kardeşini özlüyordu. Tamam da okul hayatını, katı kuralları, sert bakışlı rahibeleri ve aslında tümü de Arap olmalarına karşın Müslüman olduğu için kendisinden kaçınan diğer kızların tutumlarını anlattı. Fakat Tamam'a göre burası sert olsa da evdeki cehenneme göre dayanılabilirdi. Bir an gözlerini yere indirdi ve duvarda alçının döküldüğü bir yere dikti. Nadia tam bu anda odanın ne kadar çıplak, orada yaşayan kişinin kişiliğini yansıtmaktan ne kadar uzak olduğunu fark etti. Kardeşine yaklaşıp bakışlarını yakalamak üzere başını eğen Nadia, tamamın bir şey sakladığını anladı. Kız kardeşinin gözlerinde evden ayrıldığı ilk birkaç baş döndürücü gündeki kendi ruh halini hatırlatan bir üzüntü gördü. Aniden üzerine bir titreme geldi. Aklından bir soru geçti. Belki üvey babaları tamamı da taciz etmişti. Nadia sorduğunda genç kız önce cevaplamak istemedi. Fakat direnci zayıftı ve birisine söyleme ihtiyacı duyuyordu. Birkaç dakika sonra Nadia'nın ellerini sıkıca kendi ellerine alan Tamam, Nadia'nın evden ayrıldığı gün üvey babalarının kendisine ilk kez ihfal ettiğini itiraf etti. Ziyaretin ardından Nadia içinde öfke ve suçluluk duygularıyla otobüs durağına giden sokakta yürüyordu. Nimer tamamı düzenli biçimde kendisine isyan edip kaçmaya cüret eden kız kardeşinden intikam alırcasına taciz etmişti. Nadia hızlı hızlı yürüyordu. Kolları iki yanına sarkmış, yumrukları sıkılı, tüm vücudu kasılmış bir sinir gibiydi. İçgüdüleri onu tekrar kaçmaya zorluyordu. Yalnızca bu defa kaçtığı kendi kız kardeşi olacaktı. Tamam, ortak geçmişlerinden ikisinde asla kurtulamayacağını sürekli olarak hatırlatacaktı. Annesinin zayıflığı ve boyun eğdiği baskıya karşı Nadia nadir bir gurur geliştirmiş, üzüntüsünü başkalarıyla paylaşamayacak kadar yaralı, güzel, kibirli bir genç kadına dönüşmüştü. Bunu hayatına sadece bir kez, yıllar sonra Arap olduğu için kendisine hakaret eden İsrailli bir kadını yumruklamaktan dolayı çarptırıldığı 3 aylık hapis cezasını çekerken yapacaktı. Fatma ile orada tanışmıştı. 4. ayrımın sonu, sayfa 62.